Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İpek Topalkara. Eserin adı Adalet ve Haksızlık. Yazarı Brigitte Labbe, Michel Pue. Türkçe'ye çeviren Azade Aslan. Gün Işığı Yayınları 3. Baskı. Türü Çocuklar için Kişisel Gelişim. ISBN No'su 975-62-27-40-0. Bu kitap 39 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Ağustos 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Çıtır çıtır felsefe, hayatı anlatan kitaplar. Dünya çocukları bu diziyi okuyor. Yaşamı ve dünyanın işlevini anlamaya çalışan çocuklara, temel kavramları, doğru sorular sorarak düşündüren, 10 kitaplık dizi gerçek yaşamdan pek çok renkli örneklerle dolu. Çocuklar, öğretmenler ve anne babalar her kitapta farklı bir kavram üzerine birlikte düşünecek ve konuşacaklar. Adalet ve haksızlık. İnsanın kendi doğum günü pastasının herkesin yediğinden daha büyük bir parça alması adil midir? Ya da en iyi arkadaşına pastadan daha büyük bir dilim verince diğerlerine haksızlık yapmış olur musun? Belki de büyükler iri dilimler, küçükler minik dilimleri almalı. Of, bölüşmek gerçekten çok karmaşık. Yaptığımız doğru mu, yanlış mı, nereden bileceğiz? Dizinin ikinci kitabı, çocukların sık karşılaştıkları olaylardan yola çıkarak adalet ve haksızlık kavramlarını tartışıyor. Ne doğru ne de yanlış. Kerem kahvaltıda turşu yiyor. Ronaldo spor ayakkabılarının içine çorap giymiyor. Lucy okula çıplak ayakla gidiyor. Kevin hep bir parmağı kulağında uyuyor. Marcel pop müzikten başkasını dinlemiyor. Emily paten kaymayı sevmiyor. Lisa ayak tırnaklarına siyah oje sürüyor. Bütün bunlar ne doğru ne de yanlış. İyi ki hayatta bir yanda sadece doğrular, diğer yanda da sadece yanlışlıklar yok. Her iki dakikada bir yaptığımız şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu sorgulamak zorunda kalmıyoruz. Sadece yapıyoruz ve bunun böyle olması da çok iyi. Ancak her yerde haksızlık bulunduğunu düşünüyoruz. Evde, okulda, işte, bütün gün, hiç durmadan. Günde kaç kere bu haksızlık diyoruz acaba? Yağmur yağıyor. Bu haksızlık, panayıra gidecektik. Bu haksızlık, okul zamanı hiç hasta olmuyorum. Kekim fırında yandı. Bu haksızlık, Dimitri'den daha yavaş koşuyorum. Bu haksızlık, bu haksızlık, bu yaz su deniz anası dolu, yüzemiyoruz. Aslında çoğunlukla bu haksızlık ifadesi, bu canımı sıkıyor anlamına gelir. Kralların pastası. Pastadaki fasulyeyi kim bulacak? Yorgo, Annabel, Dominik, Seçil ve Jan fasulyeyi bulmak ve kral tacını kazanmak için pastanın çevresine dönüyor. Dominik küçük bir kabarıklık gördü bile. Yorgo büyük bir nokta gördüğünü sanıyor. Diğerleri ise hala arıyorlar. Sonuçta herkes fasulyenin içinde bulunduğuna inandığı aynı dilimi istiyor. Pastayı paylaşmak imkansız. Tartışmalara son vermek için Annabel'in masanın altına girip herkes hangi parçanın verileceğini söylemesine karar veriyorlar. Annabel hiçbir şey göremeyeceği için hile yapma şansı yok. Yani ister istemez adil olacak. Bir bölüşme kuralı buldular. Kimseyi kırmayan bir kural. Eğer fasulye Yorgo'ya çıkarsa bunun haksızlık olduğu söylenemeyecek. Yine de fasulye ona çıkarsa Yorgo kral olacak ve bir hediye alacak. Diğerleri ise hiçbir şey olamayacak ve hiçbir şey alamayacaklar. Ama kimse Yorgo'nun kral olması adil değil demeyecek. Çünkü herkes ortak olarak belirlenen bölüşme kurallarının adil olduğunu biliyor. Adalet öncelikle bir paylaşım meselesidir. Eğer dünyadaki bütün insanların her gün yiyecek bir tabak pilavları olsaydı, her gün yalnızca tek bir tabak pilav yemek haksızlık diye düşünmezdik. Ama bazıları günde 50 tabak pilav, üstte de kebaplar, dondurmalar, pastalar yiyorsa, bu adil değil. İnsanlar aç. Diğer insanlar aç diyeceğiz. Paylaşım çok kötü yapıldığında bu adaletsizliktir. Bölüşmek kolay değildir. Kendi doğum günümde pastadan herkes kadar yemem adil mi? Bu benim kendi doğum günüm olduğuna göre belki de başkalarından daha büyük bir parça almam daha adil olur. Ama en iyi arkadaşlarım da daha fazla yemeli. Çünkü onları daha çok seviyorum. Ve küçükler daha küçük parçalar almalı. Çünkü onların mideleri daha küçük. Ve 3 saattir yemek yemeyenler 1 saat önce yiyenlere göre daha fazla almalı. Of, bölüşmek gitgide karmaşıklaşıyor. Sonuç olarak yine de en kolayı herkesin aynı miktarda almasına karar vermek. Böylesi kolay ve hızlı. Üstelik kendimize 1000 tane soru sormamıza da gerek kalmıyor. Öbür türlü tartışmayı bitiremezdik. İşte çok pratik bir adalet. Herkese aynı şey. Ama gerçekte hiçbir şey böyle yürümüyor. 5. sınıf öğretmeni Fransız futbol takımının kalecisinin kazandığı kadar para kazanır mı? Hayır. Kaleci öğretmenin 100 katı kazanır. Oysa öğretmenin önemli bir mesleği var. Çocuklara bir ömür boyunca işlerine yarayacak şeyler öğretiyor. Fransız futbol takımının kalecisi ise yalnızca gelen topları tutuyor. Bütün çocuklar yazın deniz kıyısına tatile gider mi? Hayır. Bir sürü çocuk hayatında hiç deniz görmemiştir. Bazıları ise her yıl denize gider. Herkesin yeterli yiyeceği var mıdır? Hayır. Milyonlarca insan ne isterse onu, hatta daha fazlasını yer. Milyonlarca başka insansa hep açtır. Hatta açlıktan ölenler bile vardır. Öyleyse paylaşım nerede? Bu herkese eşit meselesi pasta konusunda işe yarıyordu. Ama diğer konularda gerçekten de durum hiç böyle değil. Adil, aynı mı demektir? Eşitistan ülkesinin vatandaşları yılbaşı tatilinin adaletsiz olduğuna inanıyor. Bazı çocuklar çok, bazıları yalnızca bir ya da iki, bazıları çok büyük, bazıları ise çok küçük hediyeler alıyor. Vatandaşlar bu haksızlıkları gidermeye karar verip bir yasa çıkması için oy kullanıyorlar. Kasım ayında bütün anne babalara çocuklarına ne hediye etmeye hakları olduğunu yazan birer mektup gönderilecek. Mektup her yaş için alınabilecek hediyeyi belirtecek. Bu yıl 6-8 yaş arası erkek çocuklar için hediye, bir Zorro kıyafeti ve bir kitap, aynı yaştaki kızlar için ise bir makyaj çantası ve bir kutu renkli boya, kuru boya. Hediyeler dağıtılırken kusursuz bir eşitlik sağlanıyor. Ama 8 yaşındaki Antonin kılık değiştirmeyi hiç sevmiyor ve kitap okumaktan da nefret ediyor. 7 yaşındaki Karen okumaya bayılıyor ama makyaj yapmak hiç ilgisini çekmiyor. Ve gazlı kalemle resim yapmayı da kuru boya kullanmaya tercih ediyor. Evet doğru. Bu ülkenin yasası eşitliği sağlamaya çalışıyor. Ama kim yılbaşı gecesini eşitistan'da geçirmek ister ki? Bu yasa insanların zevklerini, isteklerini, kişiliklerini göz önüne almıyor. Bu ülkede herkesin aynı şekilde giyinmek, aynı eve sahip olmak, aynı yere tatile gitmek zorunda olduğunu da söyleyebilirdik. Bu gerçekten de tam bir eşitlik olurdu. Ancak görüyoruz ki bu çok da harika değil. Artık kimsenin seçme hakkı yok. Kimse özgür değil. Fikir çok iyi. Çok cömert bir fikre benzese de adalet herkesin aynı olması anlamına gelir diyemeyiz. Hiçbir şey bu kadar basit değildir. O zaman nasıl yapmalı? Diğerlerine haksızlık etmeden daha az şeye sahip olanlara daha çok şey vermek için çözümler ararız. Daha iyi bir bölüşümü sağlamaya çalışmak hükümetlerin, siyasi partilerin, kurumların işidir. Bay Rona'nın iyi bir işi var. Her yıl vergi ödüyor. Ödeme için her çek gönderişinde söyleniyor. Bu parayı hükümete vermekten bıktım. Onun çocuklarıma, eşime hediyeler ve kendime yeni bir saat almak için saklamayı tercih ederdim. Ama yasanın Bay Rona'dan istediği tam da bu. Bütün parayı kendisi ve ailesi için saklamaması. Yasa ondan payına düşenin bir kısmını başkalarına vermesini istiyor. Vergilerle bütün çocuklar için okullar inşa ediliyor, öğretmenlerin maaşları ödeniyor, hastaneler kuruluyor ve herkes orada tedavi görebiliyor, yollar yapılıyor ve herkes bu yolların üstüne gidip gelebiliyor. Tatil kampları düzenleniyor, daha az para kazananlar için kantinler ucuzlaştırılıyor, iş bulamayanlara para veriliyor. Bay Ronan'ın bir işi var, para kazanıyor ve yasa gereğince payları yeniden bölüştürmek, daha adil olmak için vergi veriyor. Normalde yasalar adaleti sağlamaya yarar. Bazen yasalar haksızlık yaratır. 15 Haziran 1960, uzak bir ülke. Musa ve Peter sokakta futbol oynuyor. Peter'in babası geliyor ve ona evlerinin yakında yeni açılan bir parka gitmeyi öneriyor. Orada trambolinler ve dev kaydıraklar varmış. Peter seviniyor ve Musa'yı davet ediyor. İkisi hem trambolinle zıplamak hem de futbol maçlarını orada devam etmek istiyorlar. İmkansız diyor Peter'in babası. Musa gelemez. Bu parka siyahların girmesi yasak. Maçınızı başka bir gün tamamlarsınız. Peter söyleniyor ama yapacak hiçbir şey yok. Yasa öyle. Bu ülkede de yasalar, siyah derili insanların beyaz derililerle aynı parklarda oynamaya, güzel mahallelerde oturmaya, en iyi okullara gitmeye, bazı otobüslere binmeye, beyazlarla aynı mesleklere sahip olmaya, seçimlerde oy vermeye haklarının olmadığını söylüyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu yasaları koyanlar beyazlar. Başka ülkelerde de yasalar kadınların araba sürmeye, yalnız sokağa çıkmaya, kiminle evleneceklerine karar vermeye haklarının olmadığını söylüyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu yasaları koyanlar erkekler. Haksızlık yaratan, herkese eşit olarak değerlendirmeyen yasalar vardır. Adil yasalarsa doğal olarak evrensel, yani herkes için adil olanlardır. Toplu değişim, hemen, şimdi. Eğer sihirli bir değneğin dokunuşuyla beyaz derili insanlar siyah olsalardı, Musa'nın ülkesindeki yasalara karşı çıkarlardı. Ayrıca bütün erkekler kadın oluverselerdi, bazı ülkelerdeki yasaları anında değiştirirlerdi. Söz konusu yasaların adaletsiz olduğunu fark ederlerdi. Herkesin bir başkasının yerinde olabileceğini hayal etmek, işte yasaları adil kılan düşünce. Yarın herkesin kadın, erkek, çocuk, siyah, beyaz, Yahudi, sarı, Hristiyan, Müslüman, herhangi bir dinden ya da dinsiz, zengin, fakir, engelli, şu ya da bu meslekten herhangi bir hastalığa yakalanmış biri olabileceğini hayal etmek. Sonuçta adalet, yasalara karar verenleri seçtiğimiz zaman, yani oy verdiğimizde sağlanmaya başlar. Yalnızca kendini, arkadaşlarını, kendine benzeyenleri, yakınında oturanları ya da aynı meslekten olanları düşünmeyen kişileri seçmek önemlidir. Adil olana kim karar verir? Adil olana karar verenlerin emir verenler olduğunu düşünürüz. Yetişkinler, anne babalar, öğretmen, okul müdürü ya da müdiresi, patron, bakanlar, başbakan, kral. Ama emir veren kişi olmamız her zaman adil olduğumuz anlamına gelmez. Kral korumalarıyla birlikte kırda atla geziyor. Uzaktan kırmızı evleri görüyor. Bugün kırmızıdan nefret ediyor. Bu nedenle askerlerine o kırmızı evleri hemen yakmalarını emrediyor. Şehre geldiğinde gazeteci de duruyor. Vahşi Kaz gazetesinde kendi hakkında pek hoş olmayan şeyler yazıldığını görüyor. Askerlerine hemen o gazeteyi yasaklamalarını emrediyor. Dönüş yolunda harika bahçeler dikkatini çekiyor. Bu bahçeler ilgilenen bahçıvanları bulduruyor ve onlara çalışmak üzere sarayının bahçesine gelmelerini emrediyor. Burada bütün kararlar tek bir insanın isteklerine bağlı. Başkalarının haklarını hiç umursamayan bir insanın. Adil bir ülkedekinin tam tersi bu durum. Her şey adaletsiz, hiçbir düzenleme, hiçbir kural olmasaydı okulda da durum böyle olurdu. Bir sabah müdür, deri kokusundan nefret ettiği için deri mont giyenleri cezalandırır. Bir öğretmen, başı ağrıdığı için ders aralarında konuşulmasını yasaklar. Yemekhanede bir başka öğretmen, saçları uzun olan kızlara bir yerine iki tatlı verirdi. Yasanın amacı, birkaç insanın kaprislerinin diğerlerini yönetmesini engellemektir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.